Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devrimler Podcast'ına hoş geldiniz. Son zamanlarda insanların dilinden düşürmediği bir kelime pragmatizm ya da pragmatik olmak tabiri. Fakat en azından benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Pragmatizm kelimesi çok farklı kesimden ve yaş grubundan insanın diline adeta pelesenk olmuş durumda. Siyasi eleştiri için kullanan var. Toplum eleştirisi için, kapitalizm eleştirisi için kullanan var. Diğer tarafta özellikle özel sektörde çalışanların başarıya giden yolu tarif etmek için, sonuç ve kar odaklı yaklaşımları işaret etmek için bu kelimeyi yapıcı manada kullandığını da görüyoruz. İşte dillere pelesenk olma durumu da biraz bundan kaynaklanıyor. Yani pragmatizmin bir olgudan, bir yaklaşımdan ziyade biraz böyle yerli yersiz tekrarlanan bir kelimeye dönüştüğünü düşünüyorum. İşte o yüzden bu seri boyunca pragmatizm tam olarak nedir, bunu detaylandırmaya çalışacağım. Her ne kadar pragmatizm 1870 yıllarında ortaya çıkan görece yeni bir olgu da olsa çok farklı düşünür ve filozof bu konuyu ele alıyor. Tartışma alanımızı daha makul sınırlar içinde tutabilmek adına bu iki bölümlük seriyi William James'in pragmatizm hakkındaki düşünceler üzerine bir zeminde inşa etmeye çalışacağım. William James, pragmatizmi popüler bir olgu haline getiren yegane düşünür desek hatalı olmaz. Bu tartışma alanını sınırlandırmak için de en doğru isimlerden biri kendisi. Fakat seri boyunca James'in düşüncelerine ve pragmatizm olgusuna eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşacağımı şimdiden söylemeliyim. Tabi eleştirel yaklaşımımın nedeni sadece William James'in düşünceleriyle ilgili değil. James'in pragmatizm çerçevesinde işaret ettiği, benim de olumladığım önemli noktalar var tabii ki pragmatizme dair. Fakat bana göre pragmatizm oluşturan bazı yapı taşları daha pragmatizmin adı bile konmamışken insanlık tarihinin farklı şekillerde hep bir parçası oldu. Bugünkü modern insanın oluşturduğu toplumsal yapıda böyle akıl almaz sıkıntılar çekmemizin nedenlerinden birinin, hatta geçmişten günümüze kadar yaşanan toplumsal sıkıntıların nedenlerinden birinin işte bu pragmatizm olgusunu da oluşturan bazı yapı taşları olduğunu düşünüyorum. Hayli cüretkar duran bir iddialarımdan sonra beni tabii pragmatizmin azılı bir düşman olarak düşünmeyin sakın. Pragmatizmle kişisel olarak alıp veremediğim bir durum yok. Hatta bazı durumlarda pragmatizmi olumladığım konular da var tabii ki. Ama pragmatizm eleştirisi benim için bir nevi insan doğası ve varoluşunun da eleştirisi. O yüzden bu konuya eleştirel çerçeveden bakabilmek farklı konulara yönelik tartışma zemini de çeşitlendiriyor diyeyim. Evet, dilerseniz serinin iskeletini de kısaca size aktarayım. Bu bölümde daha çok pragmatizm olgusunu teorik yönden incelemeye çalışacağım. Pragmatizm, fayda, pratiklik ve doğruluk kavramı arasında nasıl bir ilişki kuruyor, buna odaklanacağız. Serinin ikinci bölümünde ise daha çok insan doğası ve günümüz modern insanı üzerinden konuya bakmaya çalışacağım. O yüzden ikinci bölümde özellikle Bertrand Russell'ın pragmatizme yönelik eleştirilerini de değerlendirerek ilerleyeceğim. Şimdi lafı daha fazla dolandırmadan sadede gelelim. Nedir bu pragmatizm olgusu? Hemen az önce sorduğum sorunun cevabını aramaya pragmatizm kelimesinin etimolojisine bakarak başlamayı öneriyorum. Bölümlerimi dinleyenler bu yaklaşımıma zaten aşina. Her ne kadar pragmatizm olgusu 1800'lerin sonuna doğru şekillenmeye başlamış olsa da kelimenin kökeni antik Yunan'a kadar uzanıyor. Kelimenin kökü olan pragma, antik Yunanca'da iş, eylem manasına geliyor. Pragmatikos kelimesi ise işe yönelik, eyleme yönelik, aksiyona yönelik gibi bir anlama sahip. Daha sonrasında Latince'de de aynı kelimenin benzer manayla pragmaticus olarak kullanıldığını görüyoruz. Detaylandırdığım bu kelime kökünün pragmatizm olgusuyla direkt bir ilişkisi var aslında. Pragmatik yaklaşım, gerçekleştirdiğiniz bir eylemin, yaptığınız bir işin ya da aldığınız bir aksiyonun yarattığı faydaya bakıyor. Bu faydanın ortaya çıkardığı sonucu inceliyor. Bu olgunun, yani pragmatizmin, çok keskin ya da köşeli bir tanımı yok ama birkaç farklı tanımı birleştirerek konsolide bir tanım yapmaya gayret edebiliriz bence. Şimdi pragmatizm temelde bir düşüncenin, bir eylemin ya da aklınıza gelecek herhangi bir şeyin doğruluğunu, hakikatini değerlendirmek için faydacılığa odaklanan bir yaklaşım tipi. Pragmatizme göre eğer bir düşüncenin ya da eylemin doğru olduğunu kabul ediyorsanız bunun doğru olmasının nedeni insana fayda sağlaması ve bu faydanın da insanın hayatında böyle pratik sonuçlar doğurmasıyla alakalı. Bu tanıma tam tersi açıdan bakarsak, yani ters yüz edersek bu tanımı, aslında insanın pratik ve faydacı sonuçlar alamadığı aklınıza gelecek her şey pragmatizme göre yanlış ve hatalı. Şimdi tabii pragmatizmin tanımı insana fayda sağlama, pratik olma, hatta doğruyu arama gibi öğeleri kapsadığı için kulağa hoş geliyor. konuya böyle safi bir tanım üzerinden bakınca ya pragmatizmin neyi kötü olabilir diye düşünebilir insan. Sizi şaşırtabilir ama aslında konuya eleştirel bakmak istediğim yegane öğeler de bunlar. Yani pratiklik, fayda sağlama, sonuç odaklılık ve tabii ki doğruluk kavramı. Fakat pragmatizmin detaylarına inip konuya tutarlı bir eleştiri getirmek için önce pragmatizme giden tarih yolculuğu ve ünlü düşünür William James'i konuşmamız kritik. Pragmatizm, Amerika Birleşik Devletleri'nde adı konan ve ortaya çıkan bir yaklaşım. Bazıları için bir felsefe olarak da nitelendiriliyor pragmatizm. Tabi her ne kadar Amerika'nın tarihi, kültürü, toplumsal hafızası önemli felsefi akımlar üreten Avrupa ve Asya medeniyetlerine göre çok daha kısıtlı olsa da 1850'lerden sonraki Amerika, pragmatizmin ortaya çıkışı açısından en uygun yer diyebiliriz. Bunun en temel sebebi de birazdan detaylandıracağım endüstri devrimi ve kapitalizme giden yolculuk. Amerika Birleşik Devletleri 1865'teki iç savaş sonrası hem kültürel hem sanayi hem de globalleşme anlamında farklı bir noktaya gitmeye başlıyor. O dönem zaten endüstri devrimi dünyada çoktan başlamış durumda. Fabrikalaşmanın, globalleşmenin hatta kapitalizmin ilk emarelerini tecrübe ediyor insanlık. Amerika'daki iç savaş sonrası ülkedeki bu değişim rüzgarı Amerikan üniversitelerinde de entelektüel anlamda bir hareketlenme yaratıyor. 1800'lerde kurulan meşhur Yale gibi, Princeton gibi, Brown gibi üniversiteler Avrupa'nın felsefesinden, eğitiminden daha fazla yararlanmaya başlıyor. Paralelde hem yeni üniversiteler kuruluyor hem de bu üniversitelere Avrupa'dan akademisyenler getiriliyor. Tabii Amerika'da o dönem liberal bir ortam pek yok. Yani bugünkü gibi insanların inanç ve ideolojileri objektif olarak değerlendirip tartışabildiği bir ortam yok. O dönemin toplumu, Amerikan toplumu dini açıdan aile muhafazakar. O yüzden 1800'lü yıllarda üniversitelerdeki akademisyenler özgür düşünce ve çağdaş eğitim için ciddi mücadele veriyor. Fakat yine de toplumdan ve muhafazakar siyasi erklerden tepki almamak için adımlarını akıllı atmak zorunda kalıyorlar. Üniversite hocalarının bir kısmı bunu akademik çalışmalarına teoloji yani inanç tandansı katarak yapıyor ki çalışmalarını toplumdan ve siyasilerden tepki almadan devam edebilsinler. İşte pragmatizm tam olarak böyle bir ortamda ortaya çıkıyor. Kapitalizmin tohumlarının atıldığı yani üretimi ve verimliliği arttıran çözümlerin, sanayi çözümlerinin ciddi şekilde teşvik edildiği, bir yandan da Amerika'nın entelektüel anlamda ilerlemeye çalıştığı, kendini de agresif şekilde beslediği bir ortamda ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden pragmatizmin günümüz kapitalizmiyle de inkar edilmesi mümkün olmayan bir ilişkisi var. Zaten pragmatik yaklaşımın 1900'lerin başı itibariyle en çok benimsendiği, hatta günlük hayatta uygulandığı iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Bu iki ülkede modern topluma uzanan kısa insanlık tarihinde kapitalizmin de başatı rolünde biliyorsunuz. Pragmatizmi öne süren düşünürler o dönemin çok genel tariflediğim bu ortamından besleniyor tabii ki ama zannedildiğinin aksine pragmatizm felsefesinde ya da yaklaşımında kapitalizme dair böyle birebir bir atıf yok. O yüzden pragmatik yaklaşımın işaret ettiği şeyleri daha net anlamak için William James'in düşüncelerine uzanan yolculuğa göz atmamız lazım. Pragmatizmin tohumları 18. yüzyıl düşünürlerinden Jeremy Bentham tarafından ekiliyor. Kendisi pragmatizmi birebir öne süren kişi değil ama faydacılık dediğimiz yaklaşımı öne süren kişi kendisi. Bentham'ın faydacılık yaklaşımı daha çok bireyin değil de toplumun faydası ve mutluluğu üzerine kurulu. Şimdi antik Yunan filozofu Epikür hakkında yaptığım bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Epikür'ün bireyci ve safi bir hedonist yaklaşımı var. Yani kişi hayattan sürekli haz almak, mutluluğa ulaşmak istiyorsa bunun yolunu kendi bireysel çabasıyla aramalı. Stres ve korku yaratacak tüm unsurlardan mümkün mertebe kaçınmalı diyordu Epikür. Bentham'ın faydacılık anlayışı ise Epikür'den farklı olarak daha çok kolektif bir haza, toplumsal bir mutluluğa tekabül ediyor. Velhasıl kelam, Bentham'ın bu yaklaşımı pragmatizmin önce isimlerine bir temel oluşturuyor diyebiliriz. Fakat pragmatizmi asıl gündeme getiren kişi felsefeci Charles Sanders Peirce oluyor. Peirce 1878 yılında yayınladığı bir makale ile pragmatizm olgusunu ortaya atan kişi. Yayınladığı makalenin ismi de How to Make Our Ideas Clearer. Türkçe meali fikrimizi nasıl daha net hale getirebiliriz? Şimdi Peirce'ın makalesinin ya da düşüncelerinin detayına girmeyeceğim ama şöyle küçük bir not düşmekte fayda var. Peirce bu makalesinde tariflediği pragmatik yaklaşımında belirsiz fikirlere, böyle anlaşılması zor metafizik konularına nasıl daha pratik ve anlaşılır yaklaşılması gerektiğine farklı bir bakış açısı sunuyor. Fakat pragmatizmi bu kadar popüler kılan isim Peirce değil. Peirce'ın düşüncelerinden beslenen iki önemli düşünür pragmatizmi özellikle Amerika ve İngiltere'nin gündemine sokuyor. Bu isimlerden biri zaten seri boyunca üzerine tartışacağımız William James. Diğer isimse meşhur eğitim felsefecisi John Dewey. John Dewey'nin ismi bir an böyle kulağınıza tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü kendisi hakkında Devinimlerin Köy Enstitüleri podcast serisinde detaylıca konuşmuştuk. Serinin özellikle Köy Enstitüsü serisinin özellikle ikinci bölümünde yani enstitü müfredatını detaylandırdığımız bölümde Dewey'nin eğitim felsefesi üzerinde durmuştuk. Şimdi Dewey'nin pragmatik anlayışı eğitimde uygulamacı bir tarzı işaret ediyor. Yani öğrenciler teorik olarak ne öğreniyorlarsa bunu deneylerle, kolay uygulamalarla pratik edip pekiştirmeli, soyut kavramları somuta dönüştürmeli. Ancak bu şekilde hakiki bir öğrenme eylemi gerçekleştirebilirler diyor kendisi. Şimdi pragmatizmin bölümünün en başında yaptığımız tanımı düşünecek olursanız, fark ettiyseniz bu eğitim alanındaki pragmatik yaklaşımda da doğruya ulaşmanın, buna tabii doğruya ulaşmaya öğrenme eylemi de diyebiliriz, bunun pratik yollarla fayda sağlamak üzerine kurulu olduğunu da görebiliriz. Benim belki de pragmatizme dair safi şekilde katıldığım sayılı yaklaşımlardan biri Dewey'nin eğitim alanındaki felsefesi. Tabii Dewey'nin pragmatizm hakkındaki düşünceleri sadece eğitim alanıyla sınırlı değil ama bölümün sınırlarının dışına çıkmamak adına konuyu artık tamamen William James'e getirebiliriz. Peki kim bu pragmatist William James? James 1842 ile 1910 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir felsefeci, tarihçi ve psikoloji alanında önemli çalışmaları olan bir akademisyen. James'in gerçekten enteresan bir akademik kariyeri, hatta eğitim yolculuğu var diyelim. Babası dindar bir kişi olduğu için Amerika'daki resmi eğitime inanmıyor. O yüzden James üniversiteye gidene kadar bir okuldan alınıp diğer okula yazdırılıyor. Bazı dönemler evde aile eğitimi alıyor. Tabii bu dindar ortam kendisinin pragmatizm yorumuna da yansıyor. Bunu da ayrıca serinin ikinci bölümünde tartışmayı planlıyorum. Dediğim gibi James'in enteresan bir akademik kariyeri var. Üniversite eğitimine 1861 yılında Harvard'da kimya alanında başlıyor. Daha sonra doğa tarihi alanına geçiyor. Hatta bir süre sonra yine branş değiştirip tıp ve eczacılık alanında çalışmalar yaparak insan anatomisine dair dersler dahi veriyor. Bu karmaşık akademik serüveni bir noktadan sonra tamamen psikoloji ve felsefe alanına yoğunlaşıyor. Bence James'in düşüncelerin çok farklı alana temas edebilmesinin temel sebeplerinden biri de değişik branşlarda belli yetkinlikler elde etmesi. Yani donanımlı bir akademisyen kendisi. Tabii James felsefe ve psikoloji alanına yoğunlaştıktan sonra pragmatizm hakkındaki düşüncelerini daha net bir şekilde ete kemiğe büründürüyor. Pragmatizm hakkında yazdığı meşhur kitabı da kariyerindeki bu aşamadan sonra ortaya çıkıyor. 1907 yılında yayınladığı Pragmatizm, bazı eski düşünme biçimleri için yeni bir isim. Adlı kitabı pragmatizm yaklaşımında başta Amerika gibi, İngiltere gibi globalleşme ve kapitalizmin dinamo ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya tanıtıyor. Merak edenler için bugün tüm kitapçılarda ya da internette sipariş verebileceğiniz platformlarda bu kitabı bulabilirsiniz. Şimdi William James'e göre pragmatizm bir nevi soyutluktan, soyut düşüncelerden ve tabii ki verimsizlikten kaçınmanın yolu. Elde etmeye amaçladığımız faydayı, sonucu pratik eylemler üzerinden yaratarak doğruluğa, hakikate yönelmek olarak görüyor pragmatizmi. Dediğim gibi pragmatizmin tanımını fayda, pratiklik, sonuç odaklılık ve doğruluk dörtgeni içinde çok farklı şekillerde yapabiliyoruz. Ve enteresandır bu tanımların hepsi insanın kulağına hoş geliyor. Peki pragmatizm tanımındaki kadar tırnak içinde sevimli bir olgu mu? William James'in işaret ettiği pragmatizmin derinliklerine girip eleştirilerimize teorik açıdan artık başlayabiliriz. James'in pragmatizm anlayışı doğruluk ve fayda arasındaki ilişkiye dayanıyor. Başka bir deyişle pragmatizme göre doğru dediğimiz bir şey aynı zamanda faydalı olmak zorunda. Şimdi bu noktada James için doğru kavramı neyi temsil ediyor? Neyi doğru ya da hakikat olarak adlandırıyor? Buna bakmamız lazım. Çünkü pragmatizmin doğru diye adlandırdığı şey devrimlerin birçok bölümünde konuştuğumuz doğru kavramından, hakikat kavramından biraz farklı. James'in doğruluk kavramını teorik bağlamda detaylandırmak için bir analoji üzerinden gideceğim. Bu analojide direkt James'in 1907 yılında yayınladığı bir makalede mevcut. Yani aslında kendi analojisi bu. Merak edenler için bu makalenin ismi de Pragmatism's Conception of Truth. Şimdi James'e göre diyelim bir ormanda kayboldunuz. Bitap düşmüş haldesiniz. Çok yorgunsunuz, korkuyorsunuz ama en önemlisi açsınız. Haliyle hayatta kalabilmeniz de bir şekilde yemek bulmanıza bağlı. Bu yüzden yemek bulmak için ormanda bir oraya koşuyorsunuz bir oraya. Resmen dört dönüyorsunuz. O esnada ormanın zemininde ayak izleri fark ediyorsunuz. Bu ayak izleri de bir inek sürüsüne ait. James hikayenin bu noktasında bir es veriyor ve konuyu şuraya getiriyor. Eğer izleri gördükten sonra aklınıza inek ve karnınızı doyurmak arasında bir ilişki geldiyse James'e göre bu pragmatik açıdan bir şey ifade etmiyor. Daha doğrusu ineğin sütü ya da etiyle sizin karnınızı doyurması pragmatik açıdan bir şey ifade etmiyor aslında. Bu izleri takip ettiğiniz takdirde izler sizi başka bir hakikate, başka bir doğruluğa götürüyor. Bahsettiğimiz doğruluk da şu aslında. İnek ayak izlerinin gittiği yerde bir insan yerleşkesi olduğunu düşünmek ve tabii ki bu sayede ormandan kurtulabileceğiniz sonucuna varmaktan bahsediyor bilim James. Dediğim gibi bu örnekte inek ayak izlerinin detayları ya da ne olduğu, bir ineğin karnınızı doyurma olasılığı gibi şeyler önemli değil. Pragmatizm açısından bu ayak izlerinin bir eve ya da insan yerleşkesine çıktığını pratik bir neden-sonuç ilişkisine dönüştürmek önemli. O yüzden objenin ne olduğundan ziyade sonucunun ne olduğu, faydasının ne olduğu önemli James'e göre. Yani pragmatizme göre doğru dediğimiz düşünce faydalı olmalı. Şimdi James'in bu doğruluk tanımını dilerseniz hikayenin iki farklı sonla bittiğini düşünerek yorumlayalım. Diyelim ayak izlerini gerçekten takip ettiniz ve sadece otlayan inekler buldunuz. Başka hiçbir şey bulamadınız. Pragmatizme göre düşünceniz doğru ve faydalı değil, hatta tamamen yanlış kabul ediliyor. Çünkü sizi ormandan kurtaracak bir yerleşkeye ulaşamadınız. Ya da diyelim hikayenin alternatif sonunda ayak izleri sizi gerçekten yardım isteyeceğiniz bir yerleşkeye götürüyor. İşte o zaman düşünceniz hakikatin ta kendisi oluyor pragmatik açıdan. Aslında pragmatizm doğru dediğimiz, hakikat dediğimiz şeyin bize verdiği nakit değerle ilgileniyor. Nakitten kastettiğimi de sadece para olarak düşünmeyin. Bu nakit dediğimiz şey aynı zamanda elde ettiğimiz, somut, ölçebildiğimiz fayda demek. Tabii doğruluk ve fayda arasında kurulan pragmatik ilişki öyle bir noktaya geliyor ki pragmatizm bize şunu da yapmaya başlıyor. Bir şey pratikte uygulanabildiği ölçüde doğrudur. Yani bir şeyin özü, etiği, ahlak yaklaşımının detayları değersizleşmeye başlıyor bu yaklaşımla. Bir şeyi pratik şekilde sonuca götürüp bir fayda sağlıyorsak artık gerisinin bir önemi kalmıyor. Zaten pragmatizmin temelleri de bu noktalara temas etmeye başladıkça çürüyor bana göre. Mesela pragmatizmi eleştirenlerin en çok kullandığı örneklerden biri sınavda kopya çeken öğrenci hikayesi. Diyelim 20 kişilik bir sınıfta 19 öğrenci gecesini gündüzüne katıp çalışmış, sınava hazırlanmış. Bir öğrenci de sınav esnasında kendi geliştirdiği tırnak içinde pratik bir yöntemle, bu yöntem yandakinin kağıdına bakmak olabilir, eline yazdığı kopya olabilir, bir şekilde sınavda kopya çekip sıfır bilgiyle sınavı geçiyor. İşte konuyu temellerine kadar kazıdığımız vakit pragmatizmin teorik düzlemde böyle bir öğrencinin sınavı bilgisizce, etik değerleri hiç sayarak geçmesiyle ilgilenmediğini görüyorsunuz. Şimdi pragmatik açıdan orada da pratik bir eylem var, yani kopya çekmek. Buradaki eylemi harekete geçiren düşünce de minimum efor ve maksimum pratiklikle bir sınavı geçebilmek. Bunun üzerine bir kurgu yapabilmek. Haliyle elimizde sınavı geçme başarısı da var, yani faydalı bir sonuç da var. O yüzden bu pratik eylem öğrenciyi fayda elde ettiği bir sonuca götürüyorsa öğrencinin zikri de fikri de pragmatizme göre doğru ve hakikat kabul ediliyor. Şimdi tabii bu noktada şunu da söylemek lazım. William James pragmatizmi böyle kopya çeken, etik dışı hareket eden, çıkarı doğrultusunda her türlü kötülüğü yapan insanları olumlamak, bu insanları desteklemek için yazmadı. Bu bir gerçek. Yani pragmatizm olgusunu oluşturmadaki amacı bu değil zaten William James'in. Hatta eserlerinde ahlak ve etik konusunu sıkça vurguladığı, felsefi açıdan detaylıca incelediğini de görebiliyoruz ama bana göre doğruluk kavramını indirgediği yer işte böyle sıkıntılı bir kapıya açılıyor. Ve tabii günümüz dünyasında pragmatik yaklaşım da böyle bir noktaya evrilebiliyor. Bu şekilde yorumlanabiliyor. Çünkü dediğim gibi doğruluk kavramını indirgediği yer bana göre sıkıntılı. O yüzden James ve diğer pragmatistlerin iddia ettiği pragmatizm iyilik ve doğruluğun teorisidir söylemi kendi içinde çelişiyor. Bana göre pragmatizmin sadece doğruluk ve fayda arasında kurduğu ilişki çarpık değil. Aynı zamanda fayda ve sonuç arasında kurduğu ilişki bizi bir yandan yüzeysel çıkarımlara hapsedebiliyor. Dilerseniz bu fayda ve sonuç ilişkisini yine James'in kendi örneklemesi üzerinden değerlendirmeye ve tabii ki eleştirmeye çalışalım. James'e göre bir saatin, bu duvar saati de olabilir, kol saati de olabilir fark etmez, bir saatin sizin için önemi sadece zamanı göstermesinden ibaret. Kendisi saat örneğini şu şekilde detaylandırıyor. Şimdi gözlerinizi kapayın ve bir duvar saatini düşünün. Zihninizde doğal olarak duvardaki bir saatin kopya imajı belirecek. Fakat bu saatin çalışma mekanizmasını hayal etmeye çalışsanız, zihninizde belirecek mekanizma bir saat tamircisinin hayal ettiği gibi olmayacak. Burada James için önemli olan tek şey şu. Zihninizde beliren bu mekanizmanın artık nasıl beliriyorsa zamanı doğru gösteren ve bu amaç için çalışan bir şey olması önemli James için. Daha doğrusu zihninizde beliren mekanizma, saat tamircisinin zihninde beliren mekanizmayla aynı amacı taşıyor. Yani saatin çalışmasıyla ilgili düşünceniz yetkinliğiniz saatin mekanizmasıyla birebir karşılık gelmese de saatin mekanizmasından hiç anlamıyor da olsanız pratik açıdan sizin işinize fazlasıyla yarıyor. Çünkü mekanizmanın çalışma eylemi, tırnak içinde çalışma eylemi sizin için saati doğru göstermesinden ibaret ve işinizi gören şey de bu. James'in bu pragmatik örneğinde ya da yaklaşımında ben yine birbirine bağlı ve yine eleştirmeye çok müsait bir takım kavramlar görüyorum. Şimdi bir kere her şey ısrarla daimi bir şekilde pratikleştirme zorunluluğu, pratikleştirme takıntısı zihinde tezahür eden düşüncenin körelmesine, rasyonellikten uzaklaşmasına neden olabilir. Tabii beni dinlerken aranızda ya pratikleştirmenin nesi yanlış diye soranlarınız mutlaka vardır. Konuya mühendislik ya da matematiksel perspektiften bakarsak bu yaklaşımın tabii ki tutarlı bir tarafı var. Ben de bundan seneler önce endüstri mühendisliği okumuş biriyim. Stokastik modellerle, lineer modellerle çok farklı problemleri nasıl daha pratik yollarla optimize edebileceğimin eğitimini aldım. Keza diğer mühendislik branşlarına baktığımızda da benzer şeyleri görebiliyoruz. Fazla genelleyici olacak ama işte en verimli frontend ya da backend kodunu en kompakt şekilde yazmak, en küçük çipi üretebilmek, üretim bandından dakika başına çıkan ürün sayısını arttırmak. Bunlar hep en pratik çözümlerle olabilecek en iyi sonucu almak adına yapılan şeyler. Şimdi pragmatizmin bu yönü, bu bakış açısı mühendisliğin problemlere matematiksel açıdan yaklaşımına uygun bir paradigma oluşturabilir. Ama bu bana göre toplumsal açıdan pek de öyle değil. Yani her şeyi bu perspektiften bakmamız pek mümkün değil. O yüzden ben bu konuyu Alman düşünür Heidegger'in ekseninden değerlendiriyorum biraz da. Heidegger modern insanı, günümüz insanını üretkenlik konusunda hastalıklı derecede takıntılı varlıklar olarak tanımlıyor. Bu çıkarımını da şöyle bir nedene bağlıyor Heidegger. Modern insan zihninde oluşturduğu düşünceleri, inşa ettiği şeyleri sınırsız, sonu olmayan ve esnek birer kaynak gibi görüyor. Mesela nehirleri kurulan barajları düşünün. Suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürüp enerji üretmek için en optimum, en etkili barajı inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz bir barajı da daha üretken hale getirmek için üzerine sürekli düşünüyoruz. Çünkü optimizasyonun sonunun olmadığını varsayıyoruz. Bu pratikleşmenin sonunun olmadığını varsayıyoruz hep. Sonucunda da en etkili, en faydalı şeye ulaşmak istiyoruz. Ya da mesela en verimli elektrik devresini, en etkili anakart üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Heidegger için modern insan kendi varlığını da sınırsız bir kaynak gibi görme eğiliminde. Düşüncelerinden biyolojik kapasitesine dokunduğu her şeye kadar varlığını en üretken, en optimum şekli sokmaya çalışıyor ve bunu da adeta takıntılı, hastalıklı bir şekilde yapıyor. İşte bu yüzden bana göre pragmatizmin toplumsal bağlamda oluşturmaya çalıştığı paradigma da kendi kendini tüketiyor. İnsana dair her düşünceyi pratikleştirip sürekli faydalanabileceğimiz bir sonuç beklemek sadece bireyleri değil bu bireylerden oluşan toplumu da tüketen bir şey. Şimdi böyle bir anlayışta düşünsel dünyamızı derinleştirmemizin, kompleks konularda soyut düşünceler türetip somutlaştırmaya çalışmamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü pragmatizm sadece fayda ve sonuç üzerinden doğruluk kavramını değerlendiriyor. Mesela ben öykü kitabı okumaktan çok keyif alan biriyim. Öykü kitabını pratik bir şekilde okumanın yolu yok. Yani en azından bana göre yok. Ve bir öykü kitabını pratik şekilde de okumak zorunda değilim aslında. Kitabı dingin bir zihinle tadını çıkararak yavaş yavaş okumak istiyorum. Okuduğum bir öykü kitabının duygu ve düşünsel dünyamı beslemesi haricinde William James'in tabiriyle hiçbir nakit değeri de olmayabilir benim için. Yani bir öykü kitabını okumak bana para kazandırmayacak ya da beni kariyerimde ileri götürmeyecek. Ama kitap okumanın sonucunda somut sonuçlar almıyor olmam, en azından nakit değer anlamında, kitap okuma düşüncesini yanlış mı kılacak? Kitap okuma eğilimini gereksiz olarak mı niteleyecek? Asla. Müzik dinlemek, sinemaya gitmek, resim yapmak, bunlar da mı kuramsal açıdan yanlış şeyler? Yani bunların her birinin bize ölçülebilir, direkt gözle görülen nakit bir faydası ya da sonucu mu olması gerekiyor? Dediğim gibi belki William James pragmatizmi bu şekilde kurgulama amacında değildi. İkinci bölümde olumladığım yanlarını konuşma fırsatımız da olacak tabii ki ama pragmatizmin temellerine ulaşıp teoriyi pratiğe dönüştürdüğümüzde elimizde bir anda vahşi bir faydacılık bulabiliyoruz. Hayattaki her konuyu mekanik bir şekilde değerlendirmemiz, her şeyi optimize edip en pratik yolla sürekli fayda sağlayacağımız şekle evretmemiz mümkün değil. Katılırsınız, katılmazsınız bilemem ama en azından ben böyle düşünüyorum. Yani aslında her ne kadar William James'in pragmatik yaklaşımı düşüncelerimizi daha anlaşılır kılmak, eylemlerimize daha yararlı bir yol çizme amacı taşısa da her konuya fayda, pratiklik ve sonuç üçgeninden baktığımızda James'in bana göre böyle araya sıkıştırmaya çalıştığı doğruluk kavramını da bir noktada değersizleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii her ne kadar bölüm boyunca pragmatizmi teorik açıdan tartışmaya çalışsam da tespitlerim olsun, eleştirilim olsun bunların hepsi kendi subjektif yorumlarımı, kendi görüşlerimi içeriyor. O yüzden bu değerlendirmelerimi bir referans noktası olmadığını bir dipnot olarak düşmek istiyorum. Şimdi bölümün en başında da belirttiğim gibi ikinci bölümde teoriden biraz daha sıyrılıp böyle pragmatizmin günlük hayatımızla bağlantısı üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Konuyu bu şekilde detaylandırmaya çalışacağım. Evet, bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz her zamanki gibi Instagram ve Twitter'dan yazabilirsiniz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın.